Ayrım 12.
Devlet mekanizması derken Kaan'ın pek çoğunun yaptığı gibi kar sözcüğünün K'sine benzer biçimde ince okunmasının yanlış olduğunu da söylemeli miyim? Sözcüklerin yanlış seslendirilmesi kimi zaman yalnızca söyleyiş bozukluğuna yol açar. Örneğin merak sözcüğü ünlü arabesk parça merak etme sendeki gibi değil a'sı biraz daha uzun okunarak merak biçimde söylenmelidir. Kimi zaman ise yanlış söyleyiş basit bir seslendirme ve vurgu hatasından çok daha ciddi sorunlar yaratabilir. Hatta insanları söylemi akıllarının ucundan bile geçirmedikleri düşünceleri söyler duruma düşürebilir. Bir radyo sunucusu birilerine kızmış. Bu utanmazlar, hayasızlar diye söylenip duruyordu. Haya sözcüğünün ikinci a'sını yeterince uzatmadığı için hiç düşünmediği halde kızdığı adamları cinsel organ eksikliğiyle mağdur bir duruma düşürdüğünü herhalde kendisi fark etmemiştir. Oysa biz adamların hayalarıyla ilgilenmediğini, derdinin utanma duygusunun eksikliği gibi başka bir şey olduğunu biliyoruz ama elden ne gelir? Bu konuyu varislerle konuşmalısınız diyen kişi, varis sözcüğün hakkıyla söyleyemediği için bir çeşit damar hastalığı demek olan varis ile konuşmayı önerir duruma düşüyor. Bu konuyu varislerle konuşmalısınız. Geçenlerde Bülent Ersoy konukları Sezen Aksu ve Müjdat Gezen'e şöyle teşekkür ediyordu. Beni mütehassıs ettiniz. Geçirdiği çeşitli operasyonlar sırasında ihtisas yapma fırsatını da mı bulmuş Ersoy? Yok canım, kendisini duygulandırdıklarını söylemek istiyor yalnızca. Ama tek bir ses anlamı nasıl da değiştiriyor. Mütehassıs demek istiyor, mütehassıs değil. Alevi-Sünni tartışmaları gündemdeyken bir bayan izleyici kendisini tanıtmak için üstüne basa basa ben Sunniyim diyordu. Sunni, yapay olduğunu mu söylemek istiyordu? Hayır, Alevi olmadığını, Sünni olduğunu belirtmek istiyordu. Yoksa her yanları takıştırma olan hatuncuklar bile kendilerini Sunni bulmuyorlardı o hanım. Üstelik durup dururken neden yapaylığını ilan etsin? En ilginci de şu, 10 Kasım'daki sonradan meçsup ilan edilerek kısmi bir bağışlanmaya uğrayan eli Kur'anlı yobaza Anıtkabir'in dışındaki halk layığız diye bağırıyordu. Söylemek istedikleri layık değil, layık olduklarıydı elbette. Gariptir insan, hele şu seçim sonrasında bugünden bakınca halkın o gün söylediğinin kısaca layığız diye bağırmanın o günkü ve bugünkü duruma daha uygun olduğunu düşünüyor. Ayrımı bitişik mi? ÖSYM ile TDK arasında kimi sözcüklerin daha çok bileşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir karışıklık varmış. Türk Dil Kurumu'nun doğru kabul ettiğini ÖSYM, ÖSYM'nin doğru kabul ettiğini Türk Dil Kurumu yanlış kabul ediyormuş. Bakanın siyah beyaz arka sayfa 6 Şubat 1996. Bu durumun devamı da var. ÖSYM eski TDK'nın kurallarını geçerli sayar, Milliyetin Bakanlığı ise yasalarla yeni TDK'ya bağlıdır. TDK, sözcüğün ileri gelişmiş gibi anlamlarını unutarak buna yeni TDK diyeceğiz. Çünkü eskisi Evren Paşa'nın marifetiyle kapatılmış, yerine bugünkü Başbakanlığına bağlı bir devlet dairesi haline getirilmiş, yenisi kurulmuştu. Türkçe'ye Batı dillerinden özellikle İngilizce'den giren sözcükler karşısında oldukça ilgisiz kalırken eski TDK'den hıncını alıyor görünmekte. Yoksa örneğin, ŞOV, SHOW, SHOV, SHOW yazımlarının hangisini doğru kabul edeceğini karar vermek dururken hazırladığı kılavuza imla kılavuzu diyecek kadar Türkçeden uzak ve Türkçeye düşman bir tutumu neden benimsesin? Zaten bu kılavuz yayınlandığında o kadar çok eleştiri almıştı ki kılavuzu hazırlayanlar bile kendi koydukları kuralları uygulayamamışlardı. Milli Eğitim Bakanlığı bu uyduruk kılavuzu esas alıyorsa kendi bileceği iştir, kimseyi şaşırtmaz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın neresi doğru ki yazımı doğru olsun. Bu arada bir düzeltme yapalım. ÖSYM'nin esas aldığı Dil Derneği'nin kılavuzu değil, eski TDK'nın kılavuzudur. Çünkü Dil Derneği zaten eski Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzunun 13. baskısını esas almıştır. Bir şey daha, ÖSYM iyi ki böyle yapmaktadır, sözü edilen imla kılavuzuna esas alması, kargaşayı üniversite giriş sınavlarına taşımakla kalmaz, yanlışı yaygınlaştırma konusunda bağışlanmaz bir günaha da dönüşürdü. Şimdi gelelim bütün bu söylediklerim haklı çıkaracak açıklamalara. Ayrımı bitişik mi sorusuna yanıt ararken örnekleri az önce andığım yazıyla sınırlı tutmaya çalışacağım. Yoksa yeni TDK bu konuda kimseyi örneksiz bırakmayacak kadar cömert davranıyor. Yazıda tartışılan sözcükler şunlar. Orta öğretim, bugün milletvekili, buzdolabı, ilkbahar. Yeni Türk Dil Kurumu diyeseymiş ki, bu sözcükler, onlar kelime der, orta öğretim ayrı, bugün ayrı, millet vekili ayrı, buz dolabı ayrı, ilk bahar ayrı biçiminde yazılmalıdır. Neden onlara öyle geliyordur da ondan. Dil mantıktır. Bu sözcüklere bileşik sözcük diyorsanız ki öyledir, bu sözcükler kimyadaki gibi bir çeşit tepkimeye girmiş, bileşmiş ve artık tek sözcük olmuştur. Ayrıntı gibi görünse de aslında çok önemli bir şey daha var. Bunları sözcük diyorsanız zaten bu mantığı kabul etmiş oluyorsunuz. Çünkü ayrı ayrı yazıldığında bunlar sözcük değil, iki sözcükten oluşmuş sözler olur. Bugün, bu ayrı, gün ayrı biçiminde yazdığınız şey bir sözdür. Bu diye gösterdiğiniz bir günün varlığına işaret eder. İçinde bulunduğunuz son 24 saati kastediyorsanız o artık gösterilen bir gün olmaktan çıkmış, tek bir kavramın adı olmuştur. İngilizce'deki today gibi bugün. Yan yana gelen sözcükler kaç tane olursa olsun karşıladıkları kavram tekse, o artık tek bir sözcüktür. Asla iki ayrı sözcük gibi düşünülemez. Nasıl pencere sözcüğünü pen ve cere diye iki ayrı sözcük gibi yazamazsınız, buz ve dolabı diye de yazamazsınız, ilk ve bahar diye de. Özel adların yazımıyla ilgili ilginç yenilikler de geliştirilmiş yeni TDK'da. Zonguldak'a Mehmet'e kahraman ayrı Maraş diye yazacakmışız. Bu konuyla ilgili ÖSYM'nin de uyguladığı kural şudur. Özel adı getirilen çekim ekleri kesme ile ayrılır. Bu kuralın mantığı da son derece açık. Hiç sanmıyorum ama yeni TDK'cılardan biri bu yazıyı okuyabilir umuduyla yine de açıklayayım. Özel ad varlığı tek olan kavrama verilen addır. Bu tekliğe gösterilmesi öngörülen saygı nedeniyle büyük harfle başlanarak yazılır. Aynı nedenle aldığı ilk kendisinden ayrılır. Yoksa Ayşem'e diye yapılmış bir seslendirmede kızın adının Ayşe mi, Ayşem mi olduğunu nereden bileceğiz? Kahraman Maraş ayrı yazmışlar. Sorunsalına gelince yalnızca soru sormakta yetineyim. Neden kır ayrı şehir, Nev ayrı şehir, Tekir ayrı dağ, Çanak ayrı kale, adı ayrı yaman, kırklar ayrı eli değil. Arapçanın şu nispetilerine de pek meraklıdırlar. Coğrafi, iktisadi diye yazacakmışız. Niye yazalım? Eğer ünlülerin uzun okunacağını bu işareti kullanarak göstermek zorundaysak, önceki hecelere de işaret koymamız gerek. Çünkü asıl uzun okunanlar onlar. Şöyle yazmaya ne dersiniz? Coğrafi, A'nın üzerinde ve İ'nin üzerinde uzatma var. İktisadi, A'da ve İ'de uzatma var. Hatta bir nota sistemi geliştirip her hecenin üstüne nasıl okunacağının işaretini koyalım. Daha iyisi de var, bu önerime bayılacaklar. Üstünlere, esrelere, ötrelere ne derler acaba? Bunun için Arap alfabesine mi dönmek gerekiyor? Onların da asıl istedikleri bu değil mi zaten? Şiar Yalçın ve Yanlışları. Şiar Yalçın, Türkiye'nin kültürel yapısını oluşturmaya doğrudan emek vermiş bir aileden gelen ve birkaç yabancı dili çok iyi derecede bilen bir kişidir. Pazartesi günleri yeni yüzyılda Doğru Türkçe başlığıyla yayımlanan yazıları, her ne kadar Türkçeden çok Osmanlıcanın inceliklerini anlatıyorsa da Şiar Yalçın'ın Türkçe'ye dert edilmiş ve bu konu üstünde bu kadar yoğunlaşmış olması yalnızca yeni yüzyıl okurları için değil, Türkçe için de tartışılmaz bir kazançtır. Son yazısı 16 Eylül 1996. Bu hafta okuyucularımıza belli başlı Türkçe imla ve telaffuz hatalarından bazılarının kısa bir listesini sunuyoruz. Üst başlığıyla pek de kısa sayılmayan 88x2 bir listeden oluşuyordu ve 6 Türkçe sözcük dışında yabancı dillerden Türkçe'ye girmiş sözcükleri kapsıyordu. Bu 6 Türkçe sözcükten biri de öğe sözcüğü ve bu sözcükle ilgili öge, yanlış, öge, doğru dedikten sonra bir de not eklemiş Şiar Yalçın. Öz Türkçeciler kesin karar versinler. Hem kendisini öz Türkçecilerden ayıran hem de onları incitmemeye özen gösteren hoş bir sitem. Ama aslında öz Türkçeci değil Türkçeci olmak yeter. Öğe sözcüğüne gelince böyle yazılır ve öge diye okunur. Bu kadar. Görüldüğü gibi pek bir karışık durum yok ortada. Karşı çıkmak isterseniz hani Türkçe'de sözcükler yazıldığı gibi okunur, okunduğu gibi yazılırdı diyebilirsiniz yalnızca. Ben de size bunun kuyruklu bir yalan olduğunu söylerim. Şimdi Şiar Yalçın'ın listesine bir göz atalım. Adeli, aforoz gibi sözcükler böyle yazılmalıdır, doğrudur. Ama arazöz değil, arozöz olması gerektiği belirtilmiş. Bu arada yazım kılavuzunda da Türkçe sözlükte de bu sözcüğe yer verilmemiş. Böyle yazalım yazmasına da nasıl söyleyeceğiz bu sözcüğü? Ünlü uyumlara adı verilen kurallar halkın kullanımından çıkmıştır ve o ünlüsü Orta Ece'de pek kullanılmaz. Çünkü Türkçe sözcüklerde ilk Ece'nin dışında o ünlüsü bulunmaz. Denemesi çok kolay. Arazöz demeye çalışın, oluyor mu? İşte Şiar Yalçın'ın ambar ve amber sözcükleri için düştüğü Galatı meşhur, ünlü yanlış demek, yanlış olmasına rağmen benimsenmiş sözcükler için kullanılır, notu bu zorunluluktan doğmuştur. Siz istediğiniz kadar doğrusu budur deyin, halk dilinin dönmediği şeyi söylemez, ona kendi söyleyebileceği biçimi verir. Bu yabancı sözcüklerin Türkçe'ye girmesini önleyemiyorsak onları bizim kılmak için söyleyişimize uydurmakta ne sakınca var? İngiliz, Amerikalı, Fransız böyle yapmıyor mu zaten? Kayık, havyar, Yeniçeri sözcüklerini kayıku, kaviyar, janissari diye yazmıyor mu? Terörizm için de aynı şey. Bu yüzden mi epey bir zamandır haber spikerleri terörist deyip duruyor? Oysa sözcük büyük ünlü uyumuna aykırı. Ya kendimize uydurup terörist diyeceğiz ya da büyük ünlü uyumunu kaldıracağız. İkincisi pek kolay olmaz. Adı üstünde büyük bir uyum bu. Zaten yazım kılavuzu ve sözcük de terörizm diye almış sözcü. Tıpkı ıstırap, ızdırap değil gibi. Greyfurt ya da greyfurt denmesini de yanlış buluyor. Yalçın greyfurt demeliymişiz. İnsaf hocam, 4 tane yüzsüzü arka arkaya nasıl söyleyelim? Layık demeyecekmişiz, laik diyecekmişiz. Böyle bir sözcük yok. Layık var, bir de laik var. Biz laikliğe layık mıyız? Tümcesinde olduğu gibi. Roman, Çingene, Romen, Romalı, Rumen de Romanyalı demek değil mi? Şiar Yalçın ısrar ediyor. Rumen değil, Romen demeliymişiz. Romalıları değil de Romanyalıları kastediyorsak ne diyelim? Ekstasi değil, ekstasya olacakmış. Türkçe bunun neresinde hiç anlamadım. Espiritüel de yanlışmış. Spiritüel demeliymişiz. Peki espri yapmayacak mıyız hiç? Onu nasıl söyleyeceğiz? Ay ne kadar güzel bir spri yaptın gibi mi örneğin? Dedektif değil, detektifmiş doğrusu. Şovenizmin yerine şovinizmin, virtüöz yerine virtüoz denmeliymiş. Geldikleri dildeki yazılışlarını korumak değil ki amaç. Amaç Türkçe'de bir kullanım birliği sağlamak. Herkesin o sözcükleri aynı biçimde yazmasını, onlardan aynı anlamı çıkarmasını sağlamak. Sözlüğe yazım kılavuzuna yazım ve anlam birliğini sağlayan bunlardır. Girmiş sözcükleri yanlış ilan etmek dile nasıl bir yarar sağlar? Pantolon sözcüğünün de doğrusunun pantalon olduğunu iddia ediyor Yalçın. Ayraç içine kim ne derse desin diye eklemesinden anlaşılıyor ki daha önce tartışılmış bu konu. Doğrudur. Servet-i Fiyonu'ndan beri tartışılıyor. Sözcüğün İtalyancadan dahası İtalyan komedyen pantolondan geldiğini biliyoruz. Fransızlar pantolon diye kullanmayıp kendi söyleyişlerini uydurabiliyorlar. Ama biz yapamıyoruz aynı şeyi. Biz ille de Fransız söyleyişini mi benimseyeceğiz? Neden? Basketbol terimi potanın da poto olduğunda ısrarcı Şiar Yalçın. O kadar ısrarcı ki yanına Fransızcasını koymuş. Poteau. P-O-T-E-A-U. Basketbolcular ve spor yazarları top potaya girmedi, potodan döndü gibi tümceler kurmaya başlayacaklar. Öğrensinler efendim, doğrusu buymuş işte. Yazım kılavuzuna falan da bakmaya kalmasınlar. Çünkü orada yanlışlar çıkacak karşılarına. Fransızlar poto demeye devam etse biz de pota desek olmaz mı? Bir sözcüğün yazım ve söyleyiş bakımından doğru ya da yanlış olduğu ancak o dilin kuralları içinde kalınarak söylenebilir. Alındığı dildeki özgün yazım ve söyleyişine bakılarak değil. Madem derdimiz Türkçe ve doğru Türkçeyi arıyoruz. Şapkalar kalktı mı? Kağıt değil de kağıt diye yazdığınız zaman A'nın üzerine şapka var. Yakınınızda yazma işiyle az çok ilgili olduğunu sanan biri varsa size kibarca uyaracaktır. Şapkalar kalkmadı mı? Üstünde benzer bir işaretin bulunduğunu düşünmekten olsa gerek. Yumuşak G kaldırılmış öyle mi diyenlerle de karşılaşabilirsiniz. Ben birkaç kez karşılaştım. Bu şapka meselesinin iç yüzü nedir? Şapka sözcüğünün poetik çağrışımları oldukça önemlidir ve bu gariban işarete neden önem verilmez? Hiç değilse Demirel'in ünlü şapkasının öneminden biraz olsun yararlanamaz mı? Gerçi bu işaretin gerçek adı şapka değildir. Uzatma ya da inceltme işareti de değildir. Düzeltme işaretidir. Zaten kullanılma gerekçesi de okunuşu düzeltmektir. K ve G'den sonra gelen ve ince okunması gereken A'ların ve U'ların üstüne konur. Örneğin K diye yazarsanız böyle okunur. Oysa siz kağıt yazacaksınız, K'ya değil K hecesine gereksinmeniz var demektir. Hikaye böyledir. Mekan, dükkan, rüzgar, kafir, sükun, yadigar böyle. Düzeltme işaretiyle yazılması gereken sözcüklerdir. Siz bakmayın şu bitmez tükenmez dizinin her gün gar çağrışımı yapacak biçimde yayımlandığına. Doğrusu yalan rüzgarı olmalıdır. Düzeltme işaretinin ikinci kullanımı bu işareti koymazsak karıştırılabilecek olan sözcükleri ayırma amacına yöneliktir. Hala diye yazarsanız babanın kız kardeşidir. Hala diye yazarsanız boşluk anlamına gelen Arapça bir sözcüktür ki Türkçe hela biçiminde girmiştir. Henüz anlamına gelen sözcük her iki A'nın üstüne düzeltme işareti konarak yazılır. Hala. Kar, kar sözcükleri böyledir. Adet, adet. Alem, alem böyledir. Gazetelerde yıllık karlardan, kar paylarından söz ediliyor olması yanıltmasın. Ulaşımı aksatmadığı, insanları bir yerlere kapatmadığı sürece kimsenin kardan söz edesi yoktur. Buralarda kar denilenlerin tümü kardır aslında. Bu kadarcık bir dikkat zor mu gelmektedir gazete düzeltmenlerine? Soracak olsanız size dizgiler bilgisayarda yapıldığı için bu işaretlerin konamadığı gibi bir açıklama yapılacaktır ve istenen her programı gerçekleştirme gücüne sahip bu çok gelişmiş bilgisayarların bir düzeltme işaretini koymaktan aciz olduğuna inanmanız beklenecektir. Belki mızmızlığınıza kızılacak, ne fark eder yani gibi küstah bir yanıt suratınızın ortasına fırlatılacaktır. Böylelerine kar mı, kâr mı diye o tümceleri iki kez okumak zorunda kaldığınızdan hiç söz etmeyin. Hele küçük ayrıntılarda fark görmeyenlerin büyük farkları da anlayamaz duruma geldiklerinden söz bile açmayın. Tam da bu nedenlerle anlamayacaklardır. İyisi mi bir öğretmeni anlatın ona. Sınıfına gelen ve şapkalar kalktı diye yırtınan müfettişe şu tümceyi yazmasını söylemiş öğretmen. Kârınızı bana verir misiniz? Yine anlamaz ama siz rahatlamış olursunuz. Karınızı bana verir misiniz? Peki kalkan şapka yok mu gerçekten? Olmaz olur mu? Reklam, plan, lakin, lazım gibi sözcüklerde düzeltme işareti yoktur. TRT yakın zamanlara kadar reklamlar sözcüğünü, reklamlar, birinci A'nın üzerinde işaret var biçiminde yazardı. Yalnız yanlış değil, aynı zamanda garip bir davranıştı bu. Çünkü reklam gibi Fransızca bir sözcüğü alıp işgüzarlıkla üstüne bir de işaret çakmak ancak bizde rastlanabilecek bir davranış olabilirdi. Aynı garip tutum öteki sözcüklere de gösterildi. Oysa bu sözcüklerde düzeltme işareti kullanmak yanlıştır. Çünkü L'den sonra gelen ve L'nin inceltici etkisiyle zaten ince okunan A ve U'ların üstünde herhangi bir işarete gerek yoktur. Biz doğrusunu söyleyelim bir kez. Benimseyen isteyen kuralına uygun kullanır. İstemeyen önemsemek için karısının elinden alınma tehlikesi gibi daha büyük olaylar bekler. Bir gün her şey yok olabilir. Başlıktaki tümcenin anlamını çözmeye çalışmayın. Çünkü öyle metafizik ya da mistik bir anlamı yok. Ahiret gününü ya da dünyanın sonunu falan da düşündürmemeli. Ekoloji, yeşil hareketi ya da çevre sorunlarıyla da ilişkisi yok. Peki nedir? Bir çeşit kehanet mi? O da değil. Yalnızca şu. İletmek istediğiniz böyle bir anlam varsa bu anlamı taşıyacak tümceyi nasıl yazarsınız? Bir gün her şey yok olabilir diye mi? Bir gün her şey yok olabilir diye mi? Yok olabilirdi. Birinci de ayrı yazmış, ikinci de bileşik yazmış. Bu ikisi arasında hiçbir fark göremiyorsanız bu yazının devamını okumayın. Bir fark görüyor ama önemsemiyorsanız yine okumayın. Çünkü yazımın imla önemini henüz kavramamış olanlara böyle bir yazının söyleyecek sözü yok. Ancak yazıyor, daha da önemlisi nasıl yazacağınız konusunda titizlik gösteriyorsanız böyle bir derdiniz varsa okuyun. Tümcelerin biri altı, öteki üç sözcükten oluşuyor ama yine de iki tümce arasındaki fark sözcük sayısından ibaret değil. Önemli olan sözcüklerin nasıl yazılacağıdır. Çünkü bir dilde yazım birliği önemlidir. Bu dil yazımı neredeyse hükümet programlarına göre değişen Türkçe bile olsa. Hiçbir dilde sözcükleri aklına estiği gibi yazdırmazlar insanı. Dilin belli kuralları vardır. O dili kullanan herkes bu kurallara uymak zorundadır. Uymayanlar toplumda gülünç duruma düşer, cahillikle suçlanır. Türkçe bu kadar başıboş bir dil midir ki herkes her sözcüğü dilediği gibi yazabiliyor? Çok ünlü bir yazar biliyorum. Bana göre böylesi doğru deyip bir şey yerine bir şey yazardı. İlginçlik olsun diye tümceleri küçük harfle başlatan, özel adları küçük harfle yazan yazarlar da var. Yazım konusunda yazarlara düşen bir görev vardır ama o görev yazımı bozmak değil, doğru yazımı yaygınlaştırmaktır. İki sözcüğü bitişik yazmanın koşulu, o iki sözcüğün bileşik sözcük oluşturmasıdır. Tek kavramı karşılayan, artık tek sözcük durumuna gelmiş sözcükler bileşik sözcüktür. Pazartesi, ilkbahar, gecekondu, buzdolabı gibi. Bunun dışında sözcüğün ufak tefek oluşuna aldanıp onu bir başka ufak tefek sözcükle bitiştirmek yanlıştır. Örneğin her sözcüğü kişi anlamına gelen Farsça kes sözcüğüyle ve kendi anlamını yitiren hangi sözcüğüyle bileşik sözcük kurar? Başkaca kullanımlarında bağımsız bir sözcüktür, ayrı yazılmalıdır. Nedense her pazartesi, her zaman, her elbise derken ayrı yazanlar, her gün, her an, her şey derken bitişik yazıyorlar. Bir indirim duyurusu için kocaman bir bezin üstünde fiyatların herkese, herkeseye uygun olduğu yazıyordu. İnsanın soracağı geliyor. Herkesey nedir? Bir sözcüğü de aynı şanssızlığı taşıyan sözcüklerden. Birkaç, birçok. Biraz örneklerinde bitişik yazılır. Çünkü burada bir kendi anlamını yitirdiği gibi yanındaki sözcükte anlamını yitirmiştir. Kısaca hem bir olduğunu söyleyip hem kaç olduğunu sormuyorsunuzdur. Oysa bir günde belirsiz bir günü kastedersiniz. Bir ve günü ayrı yazmış. O yüzden biri ve günü ayrı yazmalısınız. Bir an ayrı yazmış, bir şey ayrı yazmış de bir sabah ayrı yazılmış, bir adam ayrı yazılmış gibi ayrı yazılır. Çünkü sözcükler kendi anlamlarını korumaktadır. En tipik örnek bir takım sözüdür. Eğer takım sözcüğü anlamını koruyorsa ayrı, bir takım ansiklopedi, bir takım elbise gibi, korumuyorsa bitişik, bir takım insanlar, bir takım işler gibi yazılır. Biz bir kez söyleyelim. ÖSS sınavı GAP projesi. Ne zaman batılı ülkelerden insan hakları ile ilgili bir uyarı gelse, o anda hükümet etmekte olanlardan bir yetkili hemen varyansın etmeye başlar. İç işlerimize karışıyorlar. İşin garibi epeyce de yandaş toplar. Sanki Türkiye'de yaşayanlar insan değildir ve sanki insan hakları bu topraklar dışında yaşayanlar için söz konusudur.